Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 19.
Ana, Maxim Gorki, sayfa 124. Hükümet onların başında bir koruyucu değil. Sanki artık bir lokma görünce atılıyor, kim elinde bulursa kapıyor. Üstüne üstlük o zavallının suratına bir de tokat atıyor. Rubin çevresine bir göz gezdirdikten sonra elini masanın üstüne dayayarak Pavel'e doğru eğildi. Bu köy yaşayışını böyle yakından görünce tiksindim. Bayağı acı duydum. Bu yaşayışa katlanamayacağımı sanmıştım. Yine de kendi kendimi yendim. Duyguların oyuncağı olmak iyi bir şey değil. Ne olursa olsun zavallı köylüye ekmek vermezsem ona benzer bir şey yaparım. İnsanlar uğruna yine benim gibi insanlardan aşağılanmalar gördüm. Ve bu aşağılanmalar tıpkı bir hançer gibi yüreğime saplandı dedim. Rubin'in alnını ter kaplamıştı. Yavaş yavaş Pavel'in yanına yaklaşarak elini omzuna koydu. Eli titriyordu. Bana yardım et Pavel. Bana öyle kitaplar ver ki okuyanların rahatlarını kaçırsın. İnsanların kafasını beynini gıcıklasın. Sizin içinizdeki kitap yazan adamlara söyle, köylüler içinde yazsınlar. Kırlara bir kaynar su gibi dökülecek olan bu kitapları okuduktan sonra köylüler hiç ses çıkarmaksızın ölümüne yürüsünler. Elini uzattı. Sözcükleri ayrı ayrı söyleyerek boğuk bir sesle, ölümü ölümle onarmalıyız dedi. Burası böyle. Bunun için insanları diriltmek için ölmek gerek. Binlerce insan ölmeli ki milyonlarcası yeryüzüne gelsin. Ölüm bir şey değil, pek kolay. Ölverir ki ötekiler can bulsun, bunlarını doğrultsun. Ana semaveri getirmişti. İçeri girince Rubin'in yüzüne yan gözle baktı. Onun sert, keskin gözleri altında eziliyordu. Bu adamda öyle bir şey vardı ki ona kocasını anımsatıyordu. İkisi de aynı sabırsızlıkla, aynı durgun öfkeyle dişlerini gösterir, kollarını sıvardı. Yalnız Rubin'in ötekilerden bir farkı vardı ki, o da söz söylemesiydi. Bununla da korkunçluğu azalıyordu. Pavel başını sallayarak, evet dedi, öyle gerek. Köylü için bir gazete çıkartmalı. Siz gazeteyi çıkarınız. Yalnız sade açık yazınız. Öyle ki öküzler bile anlasın. Evin kapısı açılarak içeri birisi girdi. Rubin mutfaktan yana bakarak, Jefen gelmiş dedi. Buraya gel, buraya. İşte sana sözünü ettiğim delikanlı bu. Adı da Pavel. Jefen geniş yüzlü, kırmızı saçlı, kül rengi gözlü, güçlü, iri yarı bir adamdı. Arkasına kısa bir kürklü ceket giymişti. Kasketi elinde, Pavel'in önünde durarak kısık bir sesle merhaba dedi. Sonra Pavel'in elini sıkarak sert taşlarını karıştırmaya başladı. Odanın içine bir göz gezdirdikten sonra ağır ağır kitapların bulunduğu yana gitti. Gördü. Jefen dönüp Rubin'e baktıktan sonra yine kitapların bulunduğu yana dönerek araştırmaya koyuldu. Kaç kitabınız var? Kim bilir bunları okumakta ne kadar meşgul oluyorsunuz? Köylerde böyle değil. Orada boş zaman kıyamet kadar. Pavel atıldı. Boş zaman çok ama okuma isteği yok. Delikanlı çenesini okşayarak karşı durdu. Hiç de değil. Tersine şimdi zaman düşünecek zamandır. Uyanmalı. Başka çare yok. Halk ölmek istemiyor. Bundan dolayı çalışmaya koyulmalı. Jefen kitabı aldığı yere bırakarak bize gereği yok dedi. Rubin derin derin soluyarak dedi ki köylü yeryüzünün nasıl meydana geldiğini öğrenmekle ilgilenmez. O yeryüzünün bölümlerinin, çiftlik sahiplerinin köylünün ayağı altındaki toprağı nasıl ele geçirdiklerini bilmek ister. Yer yuvarlığa dönermiş, dönmezmiş, onun için önemi yok. Toprak onun karnını doyursun da ister dönsün ister dönmesin. Jefen bir kitap daha alarak adını okudu. Kölelik tarihi. Bunda bizim sözümüz mü geçiyor? Pavel bir kitap daha çıkararak uzattı. Bu da köylülerin köleliğine özgü bir kitap. Jefen aldı. Parmakları arasında evirip çevirdikten sonra yerine bırakarak soğukkanlıca o pek eski bir şey dedi. Sizin toprağınız mı? Bizim mi? Evet var. Biz üç kardeşiz. Üçümüzün 4 hektar toprağımız var. Ancak baştan aşağı kumluk. Bakırları parlatmaya pek iyi gelir. Buğday yetiştirmek olanaksız. Kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Ben toprakla uğraşmaktan vazgeçtim. İnsanın karnını doyurmuyor. Tersine insanı oraya bağlıyor. Bir iş gördürmüyor. 4 yıldan beri işçi olarak gündelikle vakit geçiriyorum. Güzde askerliğim çıkıyor. Alaya gideceğim. Amcam gitme, şimdi askerler halkı dövüyor, vurduruyorlar diyor. Ama ben yine de gideceğim. Artık buna bir son vermeli. Gözlerini Pavel'den ayırmaksızın siz ne dersiniz? Pavel gülümsedi. Biz de öğreniriz, anlarız. Evet, zamanıdır son vermeli. Paran ilgilenerek sordu. Yakalanırsanız kurşuna dizilirsiniz. Köylü serin kanlıca ekledi. Hem o zaman af da etmezler dedi. Kitapları incelemeye koyuldu. Hemen öteden atıldı. Haydi arkadaş dedi, çayını iç, gideceğiz. Hemen şimdi. Sonra bir kitabın daha adını okuyarak sordu. Devrim, bunun anlamı ihtilal, ayaklanmak değil mi? Amca soluk soluğa sokaktan geldi. O zaman birdenbire kıpkırmızı kesilmiş kaşları çatılmıştı. Söz söylemeksizin Jeff'in elini sıktı. Rubin'in yanına oturdu. Gülerek onun yüzüne baktı. Rubin eliyle onun dizine vurarak sordu. Niçin böyle yüzüne sık? Küçük Rusyalı. Hiç öyle dedi. Jeff'in başıyla Andre'yi göstererek, bu da işçilerden mi dedi. Amca kendisine yanıt verdi. Evet, neden sordun? Rubin açıkladı. Fabrikadaki işçileri ilk kez görüyordu. Onun için. İşçilerin yaşayışında bir özellik buluyor. Pavel sordu. Ne gibi? Jeff'im Andre'nin yüzüne dikkatle bakarak konuştu. İşçilerin kemikleri sivri oluyor. Köylününki yuvarlak. Rubin bütünledi. Köylü daha sağlam. O, ayağının altındaki toprağın kendisinin olmadığını bilmekle birlikte duyuyor ki sağlam bir şey üstündedir. Fabrikada çalışanlarsa kuşa benzerler. Onların yurdu yok, ocakları yoktur. Bugün burada, yarın orada. Evlenmek de, kadınlar da onları bir yere bağlamıyor. Gürültüden korkarlar. Bir patırtı çıktı mı işlerini bırakır, rahatı ve mutluluğu başka yerde aramaya giderler. Köylü ise yerinden kıpırdamaksızın mutluluğu bulunduğu yerde aramak ister. Hah, işte ana geliyor. Rubin mutfağa gitti. Jeff'im Pavel'in yanına yaklaştı, sıkılarak sordu. Bana bir kitap verebilir misiniz? Hay hay. Köylünün gözlerinde bir tutku ışığı parladı. Okuduktan sonra geri veririm. Biz buradan pek uzakta değiliz. Arkadaşlarım buraya katran getirip götürürler. Onlarla gönderirim. Teşekkür ederim. Bu zamanda kitaplar gecenin mum kadar gereklidir. Rubin içeri girdi. Paltosunu giymiş, kuşağa gerilmişti. Haydi gidelim, zaman geldi. Cefem aldığı kitapları göstererek geniş bir gülümseyişle, bak dedi, okumak için kitap aldım. Konuklar çıkıp gidince Pavel Andre'ye dönerek, gördün mü ne şeytan şeyler dedi. Evet, tıpkı alacakaranlıkta gökyüzünde dolaşan bulutlar gibi yoğun, ağır ağır yürüyorlar. Ana atıldı, Rubin'den mi söz ediyorsunuz? Haline bakılırsa bir zamanlar fabrikada işçilik ettiği sanılmaz. Adam akıllı bir köylü olmuş çıkmış, doğrusu korkunç bir adam. Andre pencerenin kenarına oturmuş, üzgün bir halde çay bardağına bakıyordu. Pavel ona dönerek dedi ki, ah keşke burada bulunsaydın. İkide bir de kalpten söz edersin. Burada bulunsaydın da görseydin neler söyledi. Öyle sözler söyledi ki ben devriliyor, boğuluyor gibi oldum. Ne diyeceğimi, nasıl karşılık vereceğimi şaşırdım. Görsen insanlara ne kadar az güveniyor, ne kadar az değer ve önem veriyor. Ananın hakkı var, bu adam korkunç bir şey, onda korkunç bir güç var. Küçük Rusyalı aynı üzgün durumda, bilirim, insanları hep zehirlemişler. Onlar bir kez ayaklanacak olurlarsa, önlerine adlarına bakmadan her şeyi devirip geçerler. Yeryüzünü çığ çıplak ele almak istiyorlar. Onun için üstünde ne bulurlarsa koparıp atacaklar dedi. Bu sözleri ağır ağır söylerken içinden başka bir şey düşündüğü anlaşılıyordu. Ana tatlılıkla dedi ki, oğlum Andre sen biraz kendini topla bakayım. Andre yumuşak bir sesle, bak nineciğim sana anlatayım. İstemezdim ama ne yapayım ki durum pek iğrenç, pek korkunç dedi. Birden canlanarak eliyle masanın üstüne vurdu. Evet hakkın var Pavel. Köylü ayaklandığı gün yeryüzünü çırılçıplak edecek. İnsanoğlunun alçaklığından, miskinliğinden kalan izleri bile kül gibi havaya savurmak için ne bulursa yıkacak, tutuşturacak. Pavel alçak sesle sözü bitirmedi. Sonra bizim önümüzde bir engel olacak. Onu bırakmamak, ona izin vermemek bizim görevimizdir. Anladın mı Pavel? Bizim görevimiz onu elde tutmaktır. Çünkü en yakın biziz. O bize inanır, bize güvenir, arkamızdan gelir. Haberin var mı? Rubin şimdi bizden köyler için bir gazete çıkarmamızı istedi. Pek güzel düşünce, hemen başlamalıyız. Pavel güldü. Onunla oturup da tartışmadığından dolayı utanıyorum. Küçük Rusyalı başını taşıyarak, bundan sonra fırsat çok. Ne kadar ayakları yere yapışmışlar varsa hepsi senin çalacağın müzik aletinin sesine gelirler, oynarlar. Rubin'in hakkı var. Biz ayaklarımızın altında toprak olduğunu duymuyoruz. Duymaya da hakkımız yok. Çünkü onu kımıldatmaya memuruz. Biz iki kez sarsalım. Üstünde insanlar hemen ayrılırlar. İkincisi de dedi, ama gülmeye başladım. Andre, sen her şeyi pek kolay buluyorsun. Öyle ya, pek kolay. Üzgün bir sesle ekledi. Yaşamak gibi. Birkaç saniye durduktan sonra gideyim bir parça kırlarda dolaşayım. Ama sordu. Banyodan sonra mı? Hava sert, vücuduna iyi gelmez. Gerekli olan bu değil ya. Pavel dostça, dikkat et dedi, sonra üşürsün. Bana kalırsa git yatmaya, uyumaya bak. Hayır hayır, çıkacağım. Benim de bir şey söylemeksizin çıkıp gitti. Ama içini çekerek, zavallı çocuk, acısı var dedi. İyi ettin anne, onunla senli benli görüştüğünü, çok iyi, hep böyle tatlı davran. Kadın şaşkın bir bakışla oğluna baktı. Bir saniye düşündükten sonra dedi ki, onunla görüşürken sen dediğine dikkat etmedin, rastlantı olacak. Onu kendime öyle yakın buldum ki anlatamam. Ne iyi kalbin var anne. Allah vere de öyle ola. Size birazcık olsa yardım edebilsem. Evet, sizin de ötekilerin de birazcık olsa işine yarasam. Ah, bilsen ki bir yardımım dokunacak. Merak etme anne, yararsın. Hafif bir kahkaha ile gülmeye başladı. İşte bak, bu elimden gelmiyor. Merak etmemek, korkmamak elimde değil. İltifatına teşekkür ederim oğlum. El verir anne, bu konuda burada kalsın. Sen yalnız şunu bil ki, ben seni severim. Sana bütün kalbimle teşekkür ederim. Ana neredeyse ağlayacaktı. Oğlunu gözyaşlarıyla üzmemek için mutfağa yöneldi. Küçük Rusya'da eve geç dönmüştü. Gelir gelmez yatağa girdi. Yatmadan önce dedi ki, sanırım 10 kilometre yol yürüdüm. Pavel sordu, nasılsın şimdi? Bilmem, artık gürültü etme, uyuyacağım. Biraz sonra Vesovçikovçuk'a geldi. Her zamanki gibi üstü başı kirli, yırtık pırtıktı. Yüzünde hoşnutsuzluk izleri vardı. Odanın içinde şaşkın şaşkın dolaşmaya başladı. Pavel'e sordu, biliyor musun İsa'yı kim öldürdü? Hayır. Hangi adam acaba bu davranışı öyle pek çirkin bulmayarak yapmış, bilemiyorum. Ben hazırlanıyordum, bu benim yapabileceğim bir işti. Neyse. Pavel dostça, Allah aşkına birader, böyle şeyler söyleme dedi. Ama öteden atıldı. Evet, Pavel doğru söylüyor. Sen bir çocuksun. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Niçin böyle yapıyorsun? Bu dakika delikanlıyı gördüğüne sevinmişti. Onun soğuktan donmuş yüzünü güzel buluyor, ona karşı kalbinde her zamankinden çok bir acıma duyuyordu. Vesovçikov omuzlarını silkerek karşılık verdi. Ben bunlardan başka bir işe yaramam. Kendi kendime durmadan toplum içindeki yerimi düşünürüm de bulamam. İnsanlarla görüşmek, onlara söz söylemek, bu elimden gelmez. Her şeyi görürüm. İnsanların uğradıkları bütün aşağılıkları, aşağılamaları duyarım da anlatamam. Ruhum bir dilsiz gibidir. Pavel'in yanına yaklaştı. Başını yere eğerek masanın üstünü parmağıyla kazımaya başladı. Vücuduna hiç yakışmayan, üzgün, yakınan, hemen hemen çocukça bir sesle sordu. Kardeşler, bana bir iş verin. Sıkıntılı, zor olsun. Ben böyle eli kolu bağlı işsiz yaşayamam. Siz hepiniz idealiniz uğruna çalışıyor, onu ilerletiyorsunuz. Oysa ben uzaktan bakıyorum. Zamanımı direk ve tahta taşımakla geçiriyorum. Bu da yaşamak mı? İnsan böyle yaşayabilir mi? Bana başka bir iş, daha güç, daha çetin bir iş bulun. Pavel delikanlıyı elinden tutup kendine doğru çekti. Merak etme, bir şeyler düşünürüz dedi. Küçük Rusya'nın sesi öteden işitildi. İstersen ben sana mürettiplik öğretirim. Bize mürettip olursun. Razı mısın? Vesovçikov onun yanına gitti. Sen bana onu öğretirsen ben de sana bıçak hediye ederim. Küçük Rusyalı bağırdı. Hayır oradan be, gereği yok bana senin bıçağının. Öteki diretti. Bıçak da bıçak ha. Andrei ile Pavel gülmeye başladılar. Vesovçikov odanın ortasında durarak sordu. Siz benimle alay ediyorsunuz yahu. Küçük Rusyalı yatağından atladı. Öyle ya, neyse onu bırakalım. Kırlara çıkıp gezmek ister misin? Gece pek güzel, ay ışığı pek parlak. İsterseniz gidelim. Pavel hay hay dedi. Delikanlı da, ben de gelirim. Andre'nin kahkahaları hoşuma gidiyor. Andre gülümsedi. Ya senin bıçak armağan etmen benim öyle hoşuma gidiyor ki. Giyinirken ana öteden mırıldandı. Kalın elbise giymeyi unutma. Üç arkadaş sokağa çıktığında kadın bir süre gözleriyle onları izledi. Sonra duvarlardaki kutsal resimlerle dönerek alçak sesle, Tanrım dedi, sen onlara yardımcı ol. Günler birbiri ardında uçarak geçiyor ama bu hızlı akım içinde bir Mayıs gününü düşünmeye zaman bulamıyordu. Yalnız geceleri gündüzlerin hayhuyu içinde yorgun kalıp da yatağa girince o önemli günü düşünerek kalbi sıkışıyordu. Ah ne olur bu da geçse diyordu.
Ayrım sonu.